FM Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Programımızda bugün Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da bir mülakatı aktaracağız. Ahmet Taş Getiren'in gerçekleştirdiği Nurettin Yıldız'la Kalp Kayması üzerine kalp kayması karşısında ne yapmalı başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Kalp kayması karşısında fertler olarak ne yapmalı hocam? Ümmet, cemaatler olarak neler yapabiliriz? 1. Ali İmran suresinin 8. ayetinden yola çıktık. Demek ki bu iş el açıp Allah'a sığınmayı, duayı gerektiren bir iş. Nasıl hastalığa karşı "Ya Rabbi afiyet ver bize, hastalıktan uzak tut" diye yalvarıyoruz? Kalp kayması diye bir hastalık çeşidini çocuklarımıza öğreteceğiz. Ailece oturacağız, dua edeceğiz. Mesela Ahmet Bey, "Allah afiyetler versin, nasılsınız?" dediğim gibi, "Ahmet Bey kalp kaymasından Allah sizi de bizi de muhafaza buyursun" desek, sanki biraz uçuk bir dua gibi duruyor. Ama bunu Rabbimiz emrediyor. Tabii hele biz aynı meşreptensek, aynı vakıftansak zaten bizde olmaz bu. Diğerleri için kaymaktan söz edilebilir diye düşünüyoruz. Tehditler hep başkaları için, irtidat tehlikesi başkaları için. Sevaba geldi mi onlar bizim için. 1. Bu meseleyi duası gerekecek, sığınılacak ağır bir mesele olarak eğitimimize dahil edeceğiz. Çocuklarımıza "sen imanın şartlarını öğrendin ama şeytan bunları sana bırakmayacaktır, dikkat et" diye tembih edeceğiz. Mesela çocuk parkta filan "arkadaşımla oynamama niye izin vermiyorsun" diye sorduğunda annesi, çocuğun anlayacağı yaşta ve kalitede çocuğa kalp kayması tehlikesini, onlara benzeme tehlikesini ikaz edecek. Çocuk bilecek ki elindeki bu nimet, insanlığım, İslamlığım, şeriata sadakatim gidebilir bir nimettir. Ayetten bunu anlamıyorsak Ali İmran suresinin 8. ayeti boş duruyor demektir bizim için. Bu bir tehlike olmasaydı Peygamber Efendimiz o duaları yapmazdı bir. Allah Teala bu ayeti önümüze koymazdı bizim. Bu bir tehlike demektir. 2. Biz tehlike konuşurken sarsıntıları, yapısal eksiklikleri tehlike olarak görmezsek büyük deprem bizi anında götürecektir. Büyük depreme karşı küçük tedbirlerle tedbir alınıyor. Bir müminin sabah namazına gitmemesinden, sokağımızda bir meyhane veya faizli bir banka açılmasına, bir Müslümanın babasını dövmesine karşı bu kötülüklerin her birini büyük dönüşümün işaretleri olarak görmek zorundayız. Mesela filanca babasına el kaldırdı. Bu Gölcük depremiydi, olmalı bizim için. Bugün bir Müslüman Allah'ın en büyük haramlarından birini işliyorsa eğer ve bu bizim içimizde sessizliğe gömülüp giden bir olaysa biz büyüğünü önleyemeyeceğiz demektir. Çünkü kudretimiz küçüklere yeter aslında. Hassasiyetimiz gidiyor demektir. Böyle olursa zaten biz büyük dönüşümü önleyemeyiz. Küçük dönüşümleri önleyebilirdik ama şeytan da küçük dönüşümlere karşı bizi oyalayınca büyüğüne kurban ediyor bizi. Dolayısıyla bizim iman hassasiyetimiz, daha doğrusu imanımızdan ve İslam'ımızdan taviz vermeyişimiz hiç eksilmemeli. Sürekli tavizsiz Müslüman olmak zorundayız. Böyle olması gerekirken haramlardan, helallerden konuştuğumuz zaman biz marjinal hoca durumuna düşüyoruz. Mesela sık sık faizi niye örnek veriyoruz? Her yer faiz, duman olmuş, oksijen olmuş burnumuzdan giriyor. Yani bu taviz konusunda hassasiyetimiz hiç ölmemeli bizim. Efendim diyelim taviz verdi, küçük bir işte ayağa kaydı. Ne yapmalı? 1. Ayağa kaymaz diye bir şey yok. Biz insanız, kapımız Allah'ın kapısıdır. 100 kişiyi öldüren biri de olsak gideceğimiz kapı budur, bunu bileceğiz. Acilen tövbe mekanizması devreye girecek. Tövbelerimiz günahlarımız kadar aktif olduğu sürece korku yok bizim için. Tövbe aktivitemiz günah aktivitemizin altına düştüğü zaman sıkıntı var. Bizim bünyemizde mikropların bulunması hastalık nedeni değil. bağışıklık sistemimizin zayıflaması hastalık nedenidir. Bünyemiz bizim mikrop barındırmak zorunda. O mikroplarla yaşayacağız biz ama C vitamini alıyorum, vücut güçlü kalıyor, grip gelmiyorsan o zaman. Ama vitamin düşüyor, bağışıklık sistemimiz çöküyor, bu sefer mikroplar seni batırıyor. Bizim toplumumuzda günah olmamasını düşünemeyiz. Hep örnek veriyoruz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, onlar da günah işlediler. Ama o günahın günü dolmadan kahrettiler kendilerine. Rablerine öyle bir döndüler ki sanki günahları lehlerine oldu onların. Tövbenin gücü sayesinde, tövbe coşkusu sayesinde sanki günah lehlerine oldu gibi. Burada şunu söylemek istiyorum. Belki Diyanet'te, Şişli'de her türlü kitlenin bulunduğu yerdeki bir imam efendi için geçerli değil ama bizim gibi müstakil bulunan hoca efendilerin veya özel bir himmetle çalışan hoca efendilerin, tarikat şeyhlerinin ashab-ı kiram kalitesinde Müslümanlıktan hiç taviz vermemeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü en orijinal örnek kaybolunca mevcut örnekler üzerinden konuşulmaya çalışılıyor. Bu değil ki bunun orijinali. Orijinalimiz bizim 100 puanlık yapımız hep belli olsun. 80 puan üzerinden imam efendiler, İmam Hatip Lisesi'nde din dersi öğretmenlerimiz olsun. Bu din dersi öğretmenimiz Hazreti Ömer şeklinde İslam anlatamayabilir. 50 dakikalık dersi bile dinlenemeyebilir onun. Ama o hoca efendinin, o öğretmenin dinlediği orijinal İslam'ı anlatan, ashab-ı kiramı, Hazreti Ömer'in şeriat tutkunluğunu anlatan bir kaynak hep canlı kalmalı. Bilhassa tasavvuf erbabının, tarikatların tavizkar tutumları. Çünkü onlar bizim maya takımımız. Mayada sorun oluşunca aşağı doğru ayak kaymaları çok daha fazla oluyor. Efendim onlar aşınmışsa, onlarda %10-20 aşınma olmuşsa aşağı doğru bu sirayet ediyor. Onlarda binde bir oranı bile çok yüksek. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh normalin 5-10 kapasitesinde bir İslam yaşadı. Bugüne ne hale geldi? Müzikal, sigaralı, televizyonlu bir hale geldi. Allah muhafaza Abdülkadir Geylani normal bir Müslüman olsaydı eksilere düşecekti demek ki. O sebeple bu sözünü ettiğim kadronun Hazreti Ömer'in çizgisinden asla taviz vermemesi lazım. Ama toplum böyle olsun diye değil, o kadro hep beklesin, saf suyumuz hep bulunsun, biz kireçli su içelim gene. Suyun saf halini, orijinal halini koruyalım. Efendim bakıldığında örnek alınabilecek bir numune bulunsun. O da kaybolmuşsa insanlar kime bakarak ders bulacak? Yani zamanın aşındırmasına karşı zor mu bilmiyorum ama ümmet-i Muhammed'in önünde duran 3-5 örnek sıfır tavizli olmalı. Öyle olunsun iddiasından değil, zor o çünkü. Ama neyin asıl olduğunu, ne kadar yükselmek gerektiğini, bu mücadele maratonumuzu biz en azından tespit etmiş oluruz. Çıtayı oraya koyacağız. Burada dördüncü bir madde daha ilave edeceğiz. Bu ümmetin içinde emri bil maruf, nehyi anil münker yaşayacak her Müslüman iyiliği teşvik edecek. Kötülüğe karşı becerebildiği, takati kadar engel olacak. Vurdum duymaz olmayacak, bana neci olmayacak, devlete savsaklamayacak, vakıflara savsaklamayacak. Apartmansa apartmanında, sokaktaysa sokakta ama elbette medeni nezaket içinde bunu yapacak. Yeşiller diye bir grup çıkıp bu ağacı niye buradan kopardınız diye biliyor da ben niye bir mümin olarak Allah'ın bu nimetini niye kaldırdınız diyemiyorum. Ben yeşilci değil de nimetçi olayım gibi. Bu kadroyu kaybedersek hadis-i şerifler çok açık. Emri bil maruf, nehyi anil münker düşünce dualarımızın bile bir anlamı yok göklerde. Yani İslam toplumu realitesini bitirmiş oluyor o zaman. Kıymetli dinleyenlerimiz, ilk olarak programımızda bir mülakatı paylaştık. Ahmet Taş Getiren'in gerçekleştirdiği ve Nurettin Yıldız'la kalp kayması üzerine kalp kayması karşısında ne yapmalı başlıklı yazıyı paylaştık. Şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye Dr. Adem Ergül'ün kaleminden kalplerin kaymaması için başlıklı yazısını sunuyoruz. Kalbin en önemli özelliklerinden birisi hiç şüphesiz onun iç ve dış amiller sebebiyle sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde bulunmasıdır. Yunus Emre'nin ifadesiyle, "Hak bir gönül verdi bana, hadimedin hayran olur, bir dem geliyor şadi olur, bir dem geliyor giryan olur, bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi, bir dem beşaretten doğar, hoş bağla bustan olur. Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Bir dem gelir kibrevine, firavunla haman olur. Bir dem döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur." İnsan ve cin şeytanlarının vesveseleri, terbiye ve teskiye görmemiş ham nefsin kötülük fısıltıları, yaşanılan sosyal çevrenin tesirleri, meleğin ilhamı ve bütün bunların üstünde Yüce Rabbimizin nice nice tasarruflarıyla adeta çalkalanıp duran kalbin hakta sebat etmesini gerçekleştirmek ancak Allah'ın lütuf ve ihsanıyla mümkün olabilecektir. Bu uğurda kula düşen vazife, Hakk'ın rahmet ve hidayetini çekecek vesilelere sımsıkı sarılmaktır. Diğer bir ifadeyle, kavli ve fiili dua ve niyasa yönelmektir. Biz bu yazıda kalbin hak üzere sebatı için Kur'an ve sünnetin bize gösterdiği vesileler üzerinde duracağız. Esasen kalbin sebatına yönelik ilahi ihsanları sınırlandırmak mümkün değildir. Çünkü Allah'ın her bir kuluna tecellisi farklıdır. Biz burada her bir kula özgü, hususi ihsanlardan bahsedecek değiliz. Bu hal Allah'la kulu arasındadır. Biz daha çok yine Rabbimizin ve Habibinin beyanlarından yola çıkarak kalplerin sebatı ile ilgili bir takım genel esas ve prensiplere dikkat edeceğiz. 1. Kalp dağınıklığının kişiyi istikrarsız bir yaşantıya sevk edeceği açıktır. Bu itibarla huzurlu bir hayat için mutmain bir gönül gerekmektedir. Buysa her şeyden önce sıhhatli bir inanca sahip olmakla mümkündür. Binaenaleyh Allah Teala'nın kalplerin sebatına yönelik en büyük lütuflarından birisi, gönderdiği elçiler ve ayetler sayesinde sıhhatli bir inanç ve amel sistemini insanlara beyan etmesidir. Kalbin hak üzere sebatının temelini güven duygusu oluşturur. Kalp, taşıdığı inanç ve fikirler bakımından sağlam bir durumdaysa, korkudan ve sapma tehlikesinden büyük oranda emin bir konumda demektir. Fakat böyle değil de kalbe vehim, zan, şüphe, nifak ve vesvese gibi tutarsız düşünceler hakimse, bu kalp korku ve endişeden hiçbir zaman kurtulamayacak ve sürekli değişikliklere maruz kalacaktır. Binaenaleyh yegane gerçek olan Allah'a ve ondan gelen hakikatlere karşı kapalı olan bir gönülde sebattan bahsetmek mümkün değildir. Söz konusu hakikatleri kabul edenleri Kur'an'ın mümin diye isimlendirmesi de dikkat çekicidir. Zira bu isim Arapçada emniyet ve güven anlamına gelen em kelimesinden türemiştir. Nitekim Allah Teala müminleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam sözle sebatkar kılar ayeti, müminlerin hak sözlerle sebatkar kılındıklarını ifade etmektedir. Bu itibarla Allah katından gönderildiğinde şüphe bulunmayan ve gönüllerin kaymasını önleyecek birçok hakikatleri ihtiva eden ilahi mesajlar, kalplerin sebatı için kullara gönderilmiş önemli bir lütuftur. Habli metin, yani sapasağlam bir iptir. Kur'an'ın ortaya koyduğu Allah inancı bir gönülde yer ederse, o gönül istikrar adına en sağlam temele dayanmış demektir. Zira Kur'an'a göre varlık aleminde yegane otorite Allah'tır. Onun ortağı ve benzeri yoktur. Her şeyin hazinesi onun katındadır. Onun izni olmadan hiç kimse bir başkasına fayda sağlayamayacağı gibi zarar da veremez. Allah'ın yardımına mazhar olan artık mağlup olmaz. Onun yardımından mahrum kalan kimse ise hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Nimet de, musibet de onun katındandır. Dua edene icabet eder. Müminlerin yar ve yardımcısıdır. Binaenaleyh, böyle bir Allah'a inanan ve yalnız O'na tevekkül eden bir kalpte lüzumsuz korkulara, vehimlere ve şüphelere yer yoktur. Artık böyle bir kalbin hakta sebat edeceği açıktır. İşte bu inancın bulunduğu kalp, mutmain kalp demektir. Kalpler ancak Allah'ı hatırlamakla itminan, yani istikrar bulur ayetinin bu gerçeği vurguladığı da söylenebilir. Nitekim Hazreti Peygamber'de dünyevi alakalara takılıp kalan bir kalbin eninde sonunda kayabileceğine dikkat çekerek kalbin sebatı için Allah'a gerçek anlamda güven duymanın, tevekkülün zaruretine işaret etmiştir. Denilebilir ki kalplerin kaymasının en önemli sebebi batıl inanışlardır. Bu bakımdan itikadı tasih etmek, yani sıhhatli bir inanç sistemine sahip olmak günümüz itibarıyla da en önemli vazifedir. Nice nice fert ve toplulukların istikametten çıkmasının temelinde sapkın inanışlar ve anlayışlar neticesinde kalplerinin kayması gerçeği vardır. 2. İnsan ve cin şeytanlarının vesveseler yoluyla kalpleri kaydırmalarına karşı yapılması gereken hemen Allah'a sığınmaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." Fussilet 36. Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım diye dua et. Nas Suresi. 3. Gönlün kaymasına sebep olan güçlü amillerden bir diğeri de insanın kendi öz nefsidir. İnsanın hakikati diyebileceğimiz bu yönü, İlahi esaslar çerçevesinde terbiye ve tezkiye görmemişse, sahibini günahlara, masiyete ve sufli arzulara doğru sevk edecek ve kalbi kaydıracaktır. Bu iç düşmanla mücadele son derece zorlu bir mücadeledir. Bu düşmana karşı da çok yönlü bir mücadeleye soyunmak gerekmektedir. Medeniyetimizin terbiye ocakları olan tasavvufi eğitim işte bu ihtiyaçtan doğmuştur. Bu terbiyede öncelikle nefsin meşru olmayan arzularına karşı dur diyebilecek bir iradeyi kuşanmak gerekmektedir. Helal sınırları içerisinde kalmasını sağlama adına aşırı ihtiraslarını sınırlandırmak ilk adımdır. Bu sınırlar helal sınırlarıdır. Bu sınırın aşılması haramlara düşmektir. Helal mi, haram mı olduğuna dair şüpheli alanlardaysa ihtiyatlı hareket edip onlara yaklaşmamak tavsiye edilmiştir. Nefsin arzularının hangi alanlarda taşkınlık yaşayabileceğine de ayet-i kerimede şöyle işaret edilmiştir: "Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır." Ali İmran 14. 4. İnsanın gözünü, gönlünü ve ayağını kaydıran en büyük tuzaklardan birisi hiç şüphesiz dünyevi nimet ve menfaatlerdir. Alim olsun, arif olsun, hiç kimse bu tuzaklar karşısında tam bir emniyet içinde değildir. Bu itibarla dünya ve nimetlerine gönlü kaptırmamak anlamında züht hayatı teşvik edilmiştir. Derin bir alim ve hatta keramet sahibi bir arif olduğuna dair hakkında rivayetler bulunan Bel'am bin Bağura'nın durumu bu konuda ibretlik bir misal olarak Kur'an'da şöyle anlatılır: "Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Araf Suresi 175-176. 5. Kalplerin hak üzere sebatı için en önemli vesilelerden biri, peygamberler başta olmak üzere sırat-ı müstakim öncüleri olan Rabbani alim, arif ve öncülerin hayatlarını daima göz önünde bulundurmak ve hatırlamaktır. Şu ayeti kerime, gönlün sebatında bu hususun da önemine dikkat çeker. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbine sükun ve sebat vereceğimiz her şeyi sana kısa olarak anlatıyoruz. Hud Suresi 120. 6. Kalplerin sebatına yönelik ilahi lütuflardan bir diğeri de Allah'ın kişiye hakkı ve sabrı tavsiye eden mümin kardeşler ihsan etmesidir. Zira insan yalnızken daha zayıftır. Nefis ve şeytan yalnız kalan kimseyi daha çabuk etkiler. Bu sebeple Kur'an, müminlerden sadıklarla beraber olmalarını, iyilik ve takvada karşılıklı yardımlaşmalarını ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmelerini istemiştir. Hazreti Peygamber de cemaatten ayrılmanın tehlikelerine işaret ederek, inananların bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmeleri gerektiğini ifade etmiştir. 7. İnsan nisyan yani unutkanlıkla mağluldür sözü meşhurdur. Bu sebeple zaman zaman Allah'ı ve ondan gelen gerçekleri unutur. Bu durumda kalpte insan, şeytan, nefis ve çevreden kaynaklanan vesveseler, endişeler, korkular ve ümitsizlikler oluşur. Bunlarsa kalbe ızdırap veren ve onun sebatını olumsuz yönde etkileyen hususlardır. Kur'an'a göre bu halden kurtulmanın yegane çaresi Allah'ı hatırlamak, zikrullah ve ona sığınmaktır. İşte Yüce Allah kullarına olan merhameti sebebiyle bazen emir ve yasaklarının gereğini yapmalarını istemek suretiyle bazen de nimet ya da musibetler göndererek onlardan kendisini hatırlamalarını istemiştir. Zaman zaman da maddi ve manevi lütuflarla gönüllerini ferahlatıp huzur ve itminana eriştirmiştir. Zikirle kalbin itminanı arasında sıkı bir irtibat vardır. Hatta denilebilir ki zikirsiz itminan imkansızdır. Zira ayeti kerime bu hakikate açıkça işaret eder. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı hatırlamakla itminan bulur. Ra'd Suresi 28. 8. Kalplerin sebatı adına bütün vesilelere sarılmakla birlikte vesilelere değil Allah'a güvenip dayanmalı ve yalnız ondan yardım talep edilmelidir. Bu itibarla bu alanda en yüksek vesile dua ve niyazlarla Hakk'a yönelmektir. İlimde derinleşmiş gerçek alimlerin bu yolu izledikleri bize Kur'an'da anlatılmış ve onların dualarına şöylece işaret edilmiştir. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen lütfu bol olansın. Ali İmran 8. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Kalplerin Kaymaması için başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Değerli dinleyenler, yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.